Ayrım 25. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 252. Annenin geldiği dönemde tıp bilimi göçmenlerin bireysel özelliklerini yorumlamak ve yekpare bir hastalık ve sakatlık sınıflandırmasına göre toplumsal kimlikler yaratmak için kullanılan resmi inanç sistemini oluşturuyordu. Bir yandan da popüler ırkçı varsayımlar muayenecilerin tıbbi bilgisini büyük ölçüde etkiliyordu. Kadınlara, yoksullara ya da cinsel açıdan şüpheli olanlara karşı yaygın önyargılar, muayenecilere, göçmen kitlelere karşı basitleştirilmiş temel bir yaklaşım ve algı şeması sağlıyordu. Söz gelimi, toplumda derin kökleri olan sınıfsal değerler, muayenecilerin daha baştan birincil ve ikinci sınıfta seyahat eden göçmenlerde, ucuz tarifede seyahat edenler arasında ayrım yapmalarına yol açıyordu. Göçmenleri taşıyan gemiler, New York limanına demir attıktan sonra ABD Deniz Hastanesi doktoru gemiye çıkıp birinci ve ikinci sınıf yolcuları muayene ediyordu. Üst sınıf yolculuk yapanların sağlıklı oldukları ve Amerikan topraklarında zımnen hoş karşılandıkları varsayıldığından sağlık muayeneleri ve sonrasındaki işlemler hızla hallediliyordu. Fakat ucuz tarifeli ve üçüncü sınıf yolcuların muayenesi söz konusu olduğunda durum değişiyordu. Diğer göçmenlerden açıkça daha yoksul ve varsayıma göre daha eğitimsiz olan bu yolcular, çok sıkı bir muayene için botlarla Ellis Adası'na götürülüyorlardı. Kraut, 1994, sayfa 53. Bu sınıfsal hiyerarşi, ABD'ye ait seviye ve eğitimsiz insanların sızmasına karşı kamuoyunda gösterilen tepkileri yatıştırıcı işlev görüyordu. Bir insanın toplumsal statüsünün ve sağlığının birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu inancı, sağlık, ırk ve sınıf gibi toplumsal inşaların iç içe geçmesine yol açmıştı. Böylece bir göçmenin, ırksal ve sınıfsal kökeninin otomatik olarak çıkarsanan tıbbi anlamları vardı. Ellis Adası Müdürü William Williamson, 1909'da ifade ettiği şekliyle, yaygın varsayım, yoksul göçmenlerin, iyi göçmenlerin ülkeye gelmesini engelleme eğiliminde olduğu yönündeydi. Unruh, 1984, sayfa 55. Williamson retoriği o dönemde yoksul göçmenler kavramıyla bağlantılı çoklu yan anlamları oynuyordu. Göçü ya yoksul ya iyi diye yaftalayan ve sağlığı kötü, ekonomik durumu kötü ve ırkı kötü olan göçmenlerin yalnızca en iyi ırksal ve toplumsal türlere değer veren bir sistemin dışında kaldığını, açıkça ima eden göç karşıtı söylemlerde sağlık, ekonomik statü ve ırk merkezi yere sahipti. Göçmenlerin üst sınıf dolayısıyla kolayca asimile edilebilir ve alt sınıftan asimile edilemez kitleler şeklinde ayrılması, göçmenlerin görmeyi umdukları Amerikan demokratik sistemiyle uyuşmayan, aristokratik diyebileceğimiz bir söylemi yeniden üretiyordu. Bu elitist mesajın Ellis Adası'nın doğum belgesinde inceden inceye yer almış olması manidardır. 1891 göç yasası, göç sorununu devletin elinden alıp federal hükümete verdiğinde, altta yatan varsayım, yasada ifade edildiği şekliyle egemen bir ulus, sınırlarının kontrolünü elinde tutmalıdır. Egemen bir varlığa sahip olmanın anlamı budur. Lou Pate, 2002, sayfa 18. O dönemde epeyce fazla olan bu tür beyanlar, ulusu devletin kontrol ve egemenliğinin bir uzantısı olarak yeniden tahayyül ediyordu. Ulusu korunan ve koruyucu bir uzam olarak temsil ederken, sınırları içindeki nüfusu da yurttaşları olarak yorumluyordu. Sınırlar üzerindeki dış kontrolde devletin yurttaşları karşısındaki otoritesini ön sayıyordu. Ellis Adası gibi sınır yerleri içerideki bir kolektif kişiliğin projeksiyonu ve koruması olarak işlev görüyor ve kişinin dahil olduğu ve halkın sürekli güvenlik arzusunu karşılamak için korunması gereken bir ulusal uzamın yaratılışını desteklemiş oluyordu. Balibar, 1992, sayfa 95. Salgın hastalıkların hakim olduğu limanlardan geldiklerinde bile birinci ve ikinci sınıf yolcuların tam teşekküllü bir muayeneden geçmeden girmelerine izin veriliyordu. Unruh, 1984, sayfa 34. Oysa salgınların olduğu bilinen limanlardan gelen ucuz tarifeli yolcuların yalnızca kendilerinin kullanması için ayrılan özel olarak tasarlanmış barakalarda ya da evlerde en azından 5 gün boyunca müşahede altında tutulduklarını ve kıyafetlerinin, bagajlarını ve özel eşyalarının gemiye konulmadan önce tamamen dezenfekte edildiğini kanıtlamadıkları takdirde karaya inmelerine izin verilmiyordu. AGY sayfa 34. Geldikleri limanda salgın şüphesi kalmamış olsa bile ucuz tarifeli yolculara yönelik tetkik gevşetilmiyordu. Gemi limana demir attıktan ve göçmenler botla adaya götürüldükten sonra göçmenlerin her birine yolcunun gemi kaydındaki adına ve numarasına uyan bir etiket veriliyordu. Pegler Gordon 2002 sayfa 198. Göçmenler numaralandıktan sonra muayene sırasında giriyor, bir doktor tarafından muayene edildikten sonra sağlıklı ve uygun ya da hasta ve sakat olduklarına hükmediliyordu ki ikinci durumda ya daha fazla muayene için alıkonuluyor ya da geri gönderiliyorlardı. Unrau 1984 sayfa 37-8. Artan sayıda göçmen hükümet için bir endişe kaynağı haline geldiğinden sağlık muayenelerine X ışını tetkikleri ve IQ testleri de dahil edildi. Genel olarak her göçmen girmeye kesinlikle uygun sıfatını kazanmak için bir sürü muayene ve sorgulamadan geçiyordu. Shapiro 1991 sayfa 109. Göçmenlerin ortalama %2'si sınır dışı edilirken %20'si daha fazla inceleme için günler, haftalar hatta aylarca alıkonuluyordu. AGY sayfa 109. Sağlık muayenesinin ardından daha fazla testten kurtulacak kadar şanslı olanlar göçmen müfettişiyle mülakat için başka bir sıraya girmeyi hak kazanıyorlardı. 1892'de Ellis Adası günde birkaç bin göçmenin muayenesi için tasarlanmıştı. Fiiliyatta bu sayı bazen 5000'i bile geçiyordu. 11.747 göçmenin geldiği 17 Nisan 1907 ada tarihinin en yoğun günüdür. Nitekim adanın en yoğun olduğu yılda 1 milyonun üzerinde göçmenle 1907 olmuştur. Shapiro 1991 sayfa 109. Annie Moore'un ve diğer göçmenlerin Amerikan Ulus Devleti'ne dahil edilmelerini güvence altına alan normatif tıbbi kod, Ellis Adası doktorlarının onayından geçen, sınır dışı edilmesi gereken bulaşıcı hastalıklar ve sakatlıklar tasnifinde ifadesini bulmuştu. Sağlık ekibinin belirlediği patolojik hiyerarşide, göçmen kimlikleri 3 hastalık sınıfına göre tanımlanıyordu. En kabul edilemez ve tehlikeli bulaşıcı hastalıkları kapsayan A sınıfında favuz, bulaşıcı kellik, frengi, bel soğukluğu ve cüzam gibi tiksindirici hastalıklar ile deliler, duygusal ırkların cahil temsilcileri ve idiotlar ya da zeka bakımından kusurlu kişilerin sergilediği koşullar aynı kefeye konuyordu. B sınıfı ise A sınıfında yer almayan ama kişiyi birine bağımlı hale getiren ya da yabancının kendi kendine bakmasını zorlaştıran nitelikli bir kusuru ya da sakatlığı olan fiziki açıdan kusurlu ya da hastalıklı yabancıları kapsıyordu. Kraut 1994 sayfa 275-76. Başkasına bağımlı olmama kuralını takip ederek hamilelikte içeri sokulmaması gereken hastalıkların C sınıfını oluşturuyordu. Bu hastalık sınıflandırması değişmez değildi. Göçmen dairesinin aktif olduğu yıllarda doktorların listesinde bazı koşullar üst sıralara tırmanırken bazıları önceliğini kaybetmişti. Dışlayıcı bir araç olarak kullanılan bu sınıflandırma sistemi hem göçmenleri hem de ABD yurttaşlarını bir farklılık ve bölünme stratejisi yoluyla sınırlandırıyor ve kontrol ediyordu. Nicholas Ross, Foucault'cu bir tıp ve bilgi izahında tıbbi sınıflandırmaların insanları ve grupları farklılaştırma ve tek bir otorite sistemine tabi kılma ve diğerlerinden ayırma konusunda sahip olduğu güçten bahseder. 1994 sayfa 58. Ellis Adası'ndaki epidemiyolojik listeler Güneydoğu Avrupalı ırk kategorisine karşı Kuzeybatı Avrupalı ırk kategorisinin güçlenmesine yardımcı olan yeni ırksal epistemolojiler üretmişti. Ayrıca bel soğukluğu ve frengiden delilik, gerizekalılık ve hamileliğe kadar uzanan hastalıklar listesi tüm epistemik sistemlerini tek bir patoloji kategorisine indirgiyordu. Patoloji bazı sosyal kimlikleri diğerlerinden daha görünür hale getiriyor ve bozuk cinsellikleri ve yoksulluğu zayıf bedenlerle ve zihinlerle ilişkilendiren zımni bir bağ kuruyordu. Ayrıca hamileliği bir yeti eğitimine dönüştürüyor ve belli toplumsal cinsiyet kimliklerini bir dışlama nedeni sayıyordu. Söz gelimi, cinsel sapmanın göçmen bedenini sakatladığına ve Ellis Adası'nın bir kurum olarak korumaya çalıştığı ideal ulusu tehlikeye attığına inanılıyordu. Muayenecilerin anormal şehvetlerini ele veren göçmenler bulma telaşlarının nedeni buydu. Louis Pate, 2002, sayfa 9. Göçmenlerin sağlık muayenesi için el kitabı, muayenecileri, kimliğini gizleyen fahişeleri bulmak için özel dikkat göstermeye ve hamileliği daha fazla muayene gerektiren sakatlık durumlarına dahil etmeye teşvik ediyordu. Muayeneci, kadının yani göçmenin, meşru yollardan hamile kalıp kalmadığına karar vermek zorundaydı ki, bu uygulama, saçmalığına rağmen tıbbi listelerin dolaylı yollardan dayattıkları ahlak normlarını göstermesi bakımından manidardır. UNRAV 1984 sayfa 659. Tıbbi düzenlemeler ve epidemik sınıflandırmalar Ellis Adası'nda özellikle de bilimsel aksiyolojiyi meşrulaştıran ve açığa çıkaran toplumsal cinsiyet, cinsellik veya sınıf gibi az çok belirgin diğer hegemonyacı sistemler tarafından dayatıldıklarında en iyi şekilde işliyordu. Bu tür toplumsal ve tıbbi sınıflandırmalar görünüşte doğal olmasına karşın Robert McGruer'in ferasetli bir şekilde gösterdiği gibi kamusal ve özel kimliklerin sürekli olarak gözetim altında tutulmasının doğal sonucudur. Genel olarak normallik, özelde de zorunlu sağlam bedenlilik bir dayatma sürecinden doğar ve bir tercih kisvesi altında aslında hiçbir tercihin olmadığı bir sistemi gizlemeye yarar. McGruer, 2002, sayfa 93. Normal bedenler ve zihinler konusundaki ısrardan düzgün cinsellikler dayatmasına kadar sağlam bedenlilik ve normallik New York göçmen karakolunun gündeminin temelini oluşturuyordu. Göçmenlerin sağlam bedenlilik ideolojisine göre asimile edilmeleri 1907 göç yasasının ardından yeniden güç kazandı. Bu yasa sınır dışı edilmesi gereken kronik sakatlıklar sınıfını genişleterek göçmenleri ulusun sosyoekonomik kaynaklarına bağlı hale getirmesi muhtemel olan her türlü sakatlığı kapsam dahiline alıyordu. Markel ve Sten, 1999 sayfa 1319. 20. yüzyılın ilk yıllarında Markel ve Stern'in gösterdiği gibi salgın hastalıklar artık sınır kapılarındaki başlıca reddedilme nedeni değildir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte tıbbi listeleri yeni bir takım fiziki ve bilişsel yeti eğitimleri kaplar. Geri zekalılık ve okuma yazma bilmemekten bünye zayıflığına, kronik sakatlıklar kategorisine giren diğer sayısız duruma birçok başlık kamuya yük olarak nitelendirilir bu listelerde. AGY sayfa 1316. Bu koşullar altında önceki epidemik sınıflandırmalar şekil ve anlam değiştirmiş ve yeni kabul görmüş olan kamuya yük olmaya meyilli kategorisine uyacak şekilde yeniden tanımlanmıştır. Kendi başına yaşayamayan ve güya kendi hayatını kazanamayan kişileri reddetmek için sınır kapılarında kullanılan bir bağımlılık teoriyi. Sakatlık merkezi bir sosyal eleştiriye göre bağımlılığın reddi, tüm toplumsal ilişkilerin içsel olarak bağımlı niteliğini yanlış anlamakla kalmaz, aynı zamanda bağımsızlığı sağlamcı beden ve zihin anlayışlarına göre tahayyül eder ve böylece abartılı ve savunulamaz bir bireysel özellik idealini yurttaşlık normlarına ve sağlık bakımı uygulamalarına taşır. Sakatlık çalışmalarında karşılıklı bağımlılık meseleleri için bakınız, Hitay, Care, kamuya yük olmaya meyilli oldukları düşünülen göçmenlere karşı göçmen yasalarının eksiksiz bir tarihi izahı için bakınız Bainton, ayrıca aynı yazarın Ellis Adası'nda sağır dilsizler üzerine incelemesi. The Undesirability of Admitting Deaf Mutes makalesine bakınız. Bainton, 2006. Ellis Adası bağımlılık retoriği özellik ve kendi kendine yeterli konusundaki ısrarından ötürü yurttaşlığa katılma sağlamcı bir yaklaşımda yatmış ve zaten ABD'de yaşayan aile fertleri onlar adına teminat verip mali yönden destek sunacaklarını söylediklerinde bile göçmenlerin ülkeye girmelerine izin verilmemiştir. 1907 göç yasasının sonuçları doğrudan hissedildi ve yıkıcı oldu. Tıbbi kıstaslara göre dışlananların oranı 1898'de %2 iken 1913'te %57'ye, 1915'te ise %69'a çıktı ve Ellis Adası'nda bağımlılık retoriğini bir mantranın dini kisvesine büründürdü. Markel ve Sitter, 1999 sayfa 1319. Fakat sorun muayenecilerin sık sık bireysel özellik söylemini başvurmaları değildi. Aslında kamuya yük olmaya meyilli gibi bir hükmün kaçamaklı formülasyonu muayenecilerin bunu kafalarını estiği gibi kullanmalarını ve şifşak teşhiste bulunmalarını olanak tanıyordu. Bağımlılık safsatasının muğlak şekilde dile getirilmesi, sağlık muayenesini yeni teşhislerin toplumsal siyasal koşullardan türetildiği ve muayenecilerin ön yargılarından etkilenen esnek ve olumsal bir sürece dönüştürmüştü. Muayenecilerin kaba epistemolojileri, türdeş olmayan göçmen kitleleri, yabancı, sakat öteki ve dolayısıyla kamuya yük ve geri gönderilebilir kategorisine sıkıştıracak şekilde işliyor, böylece pürüzsüz bir normallik dogmasını güçlendiriyordu. Bu koşullar altında özellikle hamilelik göçmen muayenecileri için bazı sorunlar doğuruyordu. Çünkü genel olarak kadınların, özelde de hamile kadınların sözde bağımlı onları ülkeye ayak basmadan önce kamuya yük olmaya meyilli olarak yaftalıyordu. Ayrıca evlilik dışı hamilelik hamile kadınları ahlaken yozlaşmış kaçaklar derecesine düşürüyordu. Bağımlı göçmenlerden duyulan ulusal korkular, kadınların bedenlerini sağlıklı anneler ve pirupak eşler üzerine bir ulusal söyleme hapsediyordu. Süreç içinde kadınların doğurganlığı ve cinselliği alıcı ulus devletle hayali bir toplumsal sözleşme yapmış ve kendi bedenleri ve toplumsal cinsiyet kodlu kimlikleri devletin toplumsal siyasal gündemi dahilinde açıkça müzakere edilebilecek ve mübadele edilebilecek kamu mülkiyeti haline gelmişti. Chloe Antias ve Nira Yuval Davis'in sözleriyle ulus toplumsal cinsiyete kavuşurken kadınların cinselliği de ulusallaşmaktadır. Ulus erkek özne pozisyonuyla özdeşleştirilirken kadınların cinselliği erkek ulusun mülkiyeti olarak şeyleştirilmektedir. Lupheit 2002 sayfa 19. Dolayısıyla evlenmemiş hamile bir kadın olan Catherine Dolan'ın kamuya yük olmaya meyilli olma suçlamasıyla hem hamilelik hem de ihtiyatsız cinsellik gerekçe gösterilerek sınır dışı edilmesi şaşırtıcı değildir. AG'ye sayfa 3-6. Daha da sıradan olanı, göç bürosu memurlarının New York'a gemiyle gelen Meksikalı göçmen Alejandra Veles'in durumuna verdikleri tepkidir. Alejandra'nın erkek kıyafeti ve oğlan çocuğu görünüşünün bir aldatmacı olduğu ve muayenecilerin yoklaması sonucunda aslında genç bir kadın olduğu anlaşılmıştı. Alejandra bu skandal davranışı ve görünüşü nedeniyle derhal sınır dışı edilmişti. AG'ye sayfa 11-12. Daha da önemlisi Ellis Adası muayenecilerinin nihai hedefi yeni bulunan bağımlılık retoriğiyle yakından ilişkili şekilde görünmez olanı görünür kılmaktı. Ellis Adası'nın ilk yıllarında birçok göçmenin koşullarında görünür olan şeyler ön plandayken göçmenlerin bağımlı statüsüne olan ilginin artmasıyla birlikte ada doktorları hastalıkların ve sakatlıkların görünmeyen yönlerine odaklanmaya başladılar. Esas strateji göçmenlerin fark edilmez kusurlarına bakmak, göçmenlerin geçmiş yaşamlarına sızmak ve ilk başta fark edilemeyen bir sakatlık işareti aramaktı. Bu tam teşekküllü muayenenin sonu görünmez olan gün ışığına çıkartılıyor, çoğu zaman da göçmenlerin görünürdeki sağlıklı ve normal konumlarına rağmen muayeneciler tarafından tahayyül ve icat ediliyordu. Göçmenler adaya ayak bastıkları andan itibaren sürekli gözetim altında tutuluyor, eğitimli muayeneciler tarafından fiziksel ya da bilişsel bir yeti eğitimlerinin olduğuna dair bir işaret bulabilmek adına gizliden gizliye izleniyorlardı. Alan Crowe'ya göre ABD Deniz Hastanesi doktoru yeni gelenleri bagajlarını birkaç kat yukarı çıkarmanın yol açtığı türde fiziki stres koşullarında gözetlemeye pek meraklıydı. Gözler, eller ve boğaz hepsi mercek altındaydı. Hafif bagajı yukarı taşımış olan bir göçmenin kalbi bile kolaylıkla güçlü ya da zayıf diye nitelendirilebiliyordu ve güç harcanmasının bozuklukları ve kusurlu duruşları ortaya çıkaracağına inanılıyordu. AG'ye sayfa 54. Bazen yalnızca dalgın görünmek bile kenara alınmak için yeterli olabiliyordu. Ellis Island 1913 yılına ait Ellis Adası göçmen inceleme prosedüründeki düzenleme, tıbbi bakışı göçmenlerin kaderini belirleyen nihai otorite haline getirdi. Belgede tıbbi bakış vurgulu bir ifadeyle meşrulaştırılıyor ve göçmenleri deneysel, hareketsiz bir alana dönüştürülüyordu. Bu rehbere göre doktorlar her bir göçmeni tepeden tırnağa incelemeye başladılar. Önce bir bütün olarak göz gezdirirler. Eğer genel izlenim olumluysa ayaklarına bakarlar ve bir sorun olup olmadığından emin olmaya çalışırlar. Sonra bacaklar, beden, eller, kollar, yüz, gözler ve kafa sırayla incelenir. Göçmen birkaç adım yürütülürken doktorlar kafalarında yüzlerce soru sorar ve cevabını bulurlar. Eğer göçmen bir hastalık belirtisi gösteriyorsa, eğer bir bozukluğu varsa, bozukluk eğri bir parmak dahi olsa hemen bir kenara not alınır. Unrau 1984 sayfa 548. Adadaki sağlık muayeneleri ve bu muayenelerde sağlam bedenliliğin öne çıkarılması Rosemary Garland Thompson'ın farklı bir bağlamda sağlamlık sakatlık sistemi adını verdiği şeye bir örnektir. Bu sistem bedenleri farklılaştırıp işaretleyerek özneler üretir ve akabinde kaynakları ve güce erişimi sınırlar. Garland Thompson, 2002, sayfa 5. Gel gelelim Ellis Adası'ndaki göçmenler ve doktorlar arasındaki karşılaşmalar, simetrik bir iktidar yapısını temsil etmekten ziyade, göçmen söylemlerinin zaman zaman egemen söylemlere meydan okuduğu dinamik ve asimetrik bir iktidar ilişkileri ağını yeniden üretmiştir. Sağlık muayenelerinin kötü şöhretli göçmenlere daha ana vatanlarındayken ulaşmış olduğundan, yolcular sağlık muayenelerine hazırlıklı geliyor ve mümkün olan her durumda doktorları aldatıyorlardı. Birçok kez paltoların üstündeki tebeşir işaretlerini siliyorlardı. Bazen de tebeşir işaretini gizlemek ve böylece daha fazla araştırmadan sakınmak adına paltolarını ters yüz ediyorlardı. Pegler Gordon, 2002, sayfa 203. Buna mukabil muayenecilerde kolunun üstünde bir palto olan umursamaz bir kişinin muhtemelen takma kolunu gizlediğinin ve bir favus vakasının muayeneye çok mahirane bir şekilde hazırlanabileceğinin ve ancak sıkı bir tetikle yakın dönemde temizlik yapıldığının anlaşılabileceğinin pekala farkındaydılar. AGY sayfa 203. Öte yandan göçmenlerin sağlık muayenesi için el kitabı, çocuklarda omurilik felcini saklama girişimlerini açığa çıkarmanın muayenecinin görevi olduğunu belirtiyordu. Buna göre muayeneciler çocukları annelerinin kucağından almalı ve yürüyüp yürüyemediklerini görmek için ayakları üzerine dikmeliydi. Dolayısıyla göçmenlerdeki herhangi bir kusuru ya da yeti eğitimini gün ışığına çıkarmanın muayenecinin sorumluluğunda olduğu vurgulanıyordu. Unrau 1984 sayfa 659. Göçmen muayeneleri göçmenlerin bireyselliğini silecek şekilde işliyor, kişisel hayatları ve hisleri bilimsel ölçümlere ve testlere indirgiyordu. Yüzyıl başındaki frenoloji incelemelerinden esinlenen ve Öjeni'nin sağlıklı bedenler vurgusundan itki alan adadaki muayeneciler ve doktorlar göçmenlerin bedenlerini tıpkı bir mekanizmayı deşifre eder gibi kodlarını ayırabileceklerini düşünüyorlardı. Görünmez bir yeti eğitimini fark etme konusunda tam bir uzman oldukları konusunda sık sık övünüyorlardı. Cerrah Howard Knox, göçmenlerin yüz özelliklerinin milliyetleri, mizaçları, meslekleri, cinsel ilişkileri ve alışkanlıkları, nefislerine düşkünlükleri, ilaç bağımlılıkları ve beyin tümörü, melankoli, manik depresiflik, kore, hidrosefali, idiotluk, embesilite, zeka geriliği, aşırı zeka geriliği, moronluk, ahlaki sapkınlık, lokal ve diğer felçler ve atrofiller, böbrek rahatsızlıkları, apandisit ve yaklaşan ölüm gibi hastalıkları hakkında önemli bilgiler verebileceği konusunda bazı meslektaşlarıyla aynı görüşteydi. Crow 1994 sayfa 62. Bedensel işaretleri göçmenlerin sağlık durumlarıyla alakalı olarak yorumlama eğilimi o kadar güçlüydü ki doktorlar bu tür yargıları bilimsel doğrulara dönüştürüyorlardı. Ellis Adası'ndaki doktorlardan biri hamile kadınları anlamak için kendi kişisel buluşundan sık sık yararlanıyordu. Bu yönteme göre göçmen kadının kafasının sol tarafındaki bukle kulağının üzerinde donuk ve cansız bir şekilde sallanıyorsa muhtemelen hamile demekti. LePate 2002 sayfa 9. Ellis Adası doktorlarından bir diğeri olan Victor Safford sağlık muayenesi sırasında eğitimli muayenecinin bakışının önemini vurguluyor ve oldukça canlı bir tasvirle göçmeni eskimiş bir otomobile benzetiyordu. Nasıl ki hareketsiz bir otomobile baktığımızda boyasının zarar gördüğünü ya da farının kırık olduğunu görebilirsek veya daha yakından incelediğimizde karbüratörün durumu metinde aynen ya da motorun işleyişi konusunda detaylı bilgi edinebilirsek aynı şekilde bir muayene için iyi koşullar elde etme zahmetine girmeden de bir göçmenin cilt hastalığı olduğunu, bir gözünü kaybettiğini görebilir veya daha yakından incelediğimizde kalbinin ya da ciğerlerinin durumuna dair bir şeyler öğrenebiliriz. Ama bir otomobil ya da bir göçmen hakkında azami bilgi edinmek isteyen akıllı biri, her ikisini de hareket halinde görmek isteyecek, diğerleri kadar iyi olmalarını bekleyecek ve hem yakından hem de uzaktan inceleyecektir. AGY, sayfa 344-45. Adadaki göçmenler kişiliklerinin karanlık yönünü açığa çıkaracağını ve ırksal geriliklerini açıklayacağını vaat eden sonu gelmez bilişsel testleri ve sınavlara tabi tutuluyorlardı. Muayeneciler alaycılık, tırnak yeme, gülümseme ve diğer eksantriklikler gibi akli dengesizliklere dair ipuçları bulabilmek için dikkatli bir şekilde inceleme yapıyorlardı. AGY sayfa 137. Adadaki doktorlardan biri olan Howard Knox, yetkililere göre akıllılarla delileri birbirinden ayırmak için belirleyici olan çeşitli bulmacalar ve mimik testleri hazırlamıştı. Shapiro 1991 sayfa 138. Bir atın kaç ayağı vardır gibi bir soruya yanlış yanıt veren biri, zihinsel yönden kusurlu kapsamını alınabiliyordu. Bir rivayete göre göçmenlerden biri, kendisiyle dalga geçildiğini düşündüğünden soruyu cevaplayamamış, bunun sonucunda zihinsel yönden kusurlu olarak yaftalanmış ve sınır dışı edilmişti. Ellis Island. Diğer birçok göçmen de kültürel farklılıklardan ötürü bilişsel testleri geçememişti ki Ellis Adası muayenecilerinin asla kafa yormadıkları bir husustu bu. Bir göçmenin cevaplaması gereken sorular yalnızca gayri şahsileştirici değildi. Aynı zamanda ötekiliğin yaratılmasına da yardımcı oluyordu. Zira doktorlar göçmenlerin cevaplarından bilişsel yeti eğitimlerini sınıflandırmak için yararlanıyorlardı. Meşhum doktor ve öjeni uzmanı Henry Goddard, kendi hazırladığı bilişsel testlerden bazılarını adadaki göçmenleri sınamak için kullanıyordu. Biyolojik katılımsalcılığın savunucularından biri olan Goddard, Ellis Adası göçmenlerini incelemesinde denek olarak kullanarak yeni göçmenlerin esasen de Doğu Avrupa'dan gelenlerin ırksal açıdan geri olduklarını ve ulusa tehdit oluşturduklarını kanıtlamak istiyordu. Smith, 1985, sayfa 116-118. İncelemesi tüm göçmenlerin %50'sinin geri zekalı olduğunu iddia ediyordu. Ayrıca Goddard, sonuçlara şüpheyle yaklaşanlar için, görünüşte saçma olduğu için bilimsel bir sonucu reddetmek akılla bağdaşmaz diye eklemeyi de unutmuyordu. AG'ye, sayfa 120. Goddard'ın ırkı, bilişsel yeti eğitimini indirgeme konusundaki başarılı girişimi bir ilk değildi. Fakat incelemelerinin sonuçları hem muayenecilerin hem de halkın belli etnisitelere karşı tavırlarını güçlendirdi. Geri zekalılık, Ellis Adası'ndaki gözde damga haline geldi ve bunun doğrudan sonucu muayenecilerin yargılarına göre göçmenin kamuya yük olmaya meyilli olmasıydı. Tıpkı bağımlılık yaftası gibi geri zekalılıkta bir göçmenin kimliğine eklenebilecek en kolay yeti eğitimiydi. Özellikle de ırksal özellikler devreye sokulduğunda. Irkçı klişelerin tehdidi altında olan göçmenlerin tetikte olmaları ve her türlü mutluluk, yorgunluk ya da üzüntü nöbetini kontrol etmeleri gerekiyordu. Aksi takdirde zihinsel açıdan dengesiz ya da gerizekalı olarak yaftalanabilirlerdi. Bazen şüphelerden sakınma çabalarına rağmen kendi ırk kimliklerinin kurbanı olabiliyorlardı. Irksal sınıflandırmaların bilimsel doğrunun ayrılmaz parçasını oluşturduğu bir dönemde muayeneciler her ırk grubunun özgün nitelikleri konusunda eğitimliydiler. Dolayısıyla göçmenlerin durumuna ilişkin nihai değerlendirmelerinde belli bir ırkla özdeşleştirilen doğal özelliklerden her türlü sapmayı dikkate alıyorlardı. Adadaki doktorlardan birinin açıkladığı gibi, eğer bir İngiliz sorulara bir İrlandalı gibi yanıt verirse, akli dengesizlikten şüphelenilebilir. Eğer bir İtalyan sorulara Rus kökenli Finlandiyalı gibi yanıt verirse, büyük ihtimalle depresif psikozla mağlul demektir. Shapiro, 1991, sayfa 138. Akıl hastalığı başlığı altında ırk ve hastalık kategorileri muğlaklaşıyor, bu da yeni sınıflandırmalara ve hiyerarşi sistemlerine yol açıyordu. Goddard'ın Ellis Adası incelemesi ırkçı, sağlamcı bir hiyerarşiyi koruyordu. Buna göre geri zekalılık oranı Rus göçmenlerde en fazlayken %87, Yahudiler %83 ile ikinci sırada yer alıyor, onların hemen ardından da Macarlar ve İtalyanlar geliyordu. Smith, 1985, sayfa 119. Bilişsel yeti eğitimleri ile akıl hastalıkları, özellikle de Goddard'ın çalışmalarından ötürü muayenecilerin zihnini kurcalayan başça konu haline geldiğinden, doktorların listelerine daha ayrıntılı tanılar eşlik etmeye başlamıştı. Göçmenlerin hastalıklı ya da sakat tanısı konmaktan duydukları korkuyla, muayenecilerin bilişsel ve fiziksel yeti eğitimlerini aşırı ayrıntılı şekilde tespit etme gayret geçtikleri kol kola gidiyordu. Göçmen ile sağlık muayenecisi arasındaki ilişki, yurttaşlığı sağlamlık olarak yeniden tanımlıyor ve ulusa sadakati sağlam bedenlilikle özdeşleştiriyordu. Amerikan ulus devletine mensup olmak için göçmenlerin öncelikle fiziksel ve bilişsel sağlamlıklarını kanıtlamaları gerekiyordu. Sağlık muayenelerini şekillendiren ırkçı ve toplumsal cinsiyetçi klişeler dikkate alındığında meşakkatli bir işti bu. Sağlık muayeneleri ve incelemeler hem Ellis Adası'ndaki sağlamcı pratiklerden kaynak alıyor hem de onları destekliyordu ve ulus devletin sağlıklı ve birlikçi uzamını Amy Carrillo Rowe'un olumsuzlama süreci adını verdiği şey yoluyla yeniden tahayyül etmeye yarıyordu. Carrillo Rowe'a göre uzam ancak sınırları çizilmiş ve ayrılmış olarak temsil edildiğinde anlamlı hale gelir. Dolayısıyla bir devletin meşruiyeti sınırları dışında bulunan her şeyin olumsuzlanması yoluyla yaratılır. sınır, sermayenin emrindeki ABD ulus devletinin çelişkili ihtiyaçlarının çatıştığı son derece ihtilaflı bir alan haline gelir. Karilarov, 2004, sayfa 119. Ulus devletin etrafı sınırlarla çevrili uzamı, kimilerini muktedir kılarken kimilerini kılmaz, böylece yalnızca bazı insanlar yürüyebilir, o da bazen. AG'ye, sayfa 119. Göç ve sakatlık çalışmalarının yakınlaşmasının kesişimsel bir analizi, ulus devletin bütünlüklü bir kurmaca, sağlamlık anlatısına bağımlılığını gözler önüne serer. ABD tarihi boyunca göçmen tartışmaları, salgın, mikrop ve sakatlıklara dair kamu sağlığı uyarılarıyla kol kola gitmiştir. Kamu sağlığı kurumları yaptıkları araştırmalar ve incelemelerle halkın tahayyülüne sık sık hastalıklı illegal ötekiyle meşruluğunu ve sağlamlığını tam da ülke sınırlarından alan bu sınırlar içindeki nüfus ayrımını zerk etmiştir. Ellis Adası'nı doğuran sağlamcı göçmen yasaları, ulusun sınırlara ve yetkili resmi uzamlara duyduğu ihtiyacın bir emaresiydi. Bu tür göçmen politikaları, göçmenleri olumsuzlanmış kimliklere dönüştürdü ve göçmen bedenini adanın marjinalleşmiş uzamına bağladı. Patolojize edilmiş göçmen kimliği, türdeş ulusal kimliği bozan ve ulusal normatiflik ve sağlam bedenlilik değerlerini altüst eden istikrar bozucu bir güç olarak ortaya çıktı. Ayrıca hastalıklı öteki, ulusal bedenin cisimleştirdiği gözüken her şeyi olumsuzlaması bakımından ulus devleti teyit eden aşırı ve paradoksal bir anormallik olarak ortaya çıktı. Bu anlamda Ellis Adası bireyi sınırları çizilmiş uzamın dışına düşerek çatışmaların ve krizlerin alanı haline gelmiş, ulus devleti aynı anda hem olumsuzlamış hem de onaylamıştır. İşte bu reddetme süreci dışlanan bireyi ulusal sağlam bedenlilik ve ırksal saflık anlatısında salt bir payanda olarak bıraktı. Ellis Adası yalnızca ulusal sınırların dışındaki olumsuz bir uzam değil, aynı zamanda göç konusundaki ulusal tutumları belirleyen ve kontrol eden bir laboratuvar işlevi de gördü. Popular Science Monthly gibi dönemin bilimsel dergileri ve Harper's Weekly ile PAC gibi popüler dergiler göçmen akınını yorumladı, analiz etti ve alaya aldı. Hareket her zaman tek bir yöneydi. Bilimsel ve tıbbi yargılar amatörlerin kanaatini etkiliyordu. Anna Pegler Garden, adanın fotoğraflı belgeleri üzerine yaptığı ustaca ve ikna edici analizde, Ellis Adası'nı göç konusunda halkın duygularını şekillendiren bir mekan olarak kurumsallaştırır. Ellis Adası, kapılarından geçen ya da Avrupa'ya geri gönderilen göçmenleri muayene etmek ve kayda geçirmek için bir alandan ibaret olmadı asla. Göç konusundaki değişen fikirlerin sahnelendiği bir yerdi o. Pegler Garden, 2002, sayfa 173. Adanın biçimlendirici rolü en bariz şekilde Ellis Adası'nın ziyaretçi rehberinde görülebilir, 1913. Bu rehberin adayı ziyaret etmeye gelen New Yorklulara yardımcı olması düşünülmüştü. Daha tarih olmadan önce müzeye dönüştürmüş olan Ellis Adası, pazar hariç her gün ziyaretçilere açıktı. Ziyaretçilerin kabul için başvuru formu doldurmaları gerekiyordu. Onay aldıktan sonra tüm günlerini göçmenlerin tıbbi incelemeden geçişini yukarıdaki balkondan izleyerek geçirebilirlerdi. Alıkonulan göçmenlerin vapur şirketlerinin cebinden beslendikleri yemek odaları ve 11.45-1.30 saatleri hariç yabancılara kapalı olan yatakhaneler en popüler gezi alanlarıydı. UNRAV 1984 sayfa 545. 19. yüzyıl ucube gösterilerini hatırlatan bir tarzda, üniversiteden profesörler bile egzotik göçmenleri görmeleri için öğrenci gruplarını buraya getiriyorlardı. Pegler Garden, 2002, sayfa 192. Muayenecilerin ve halkın gözleri sürekli üzerlerinde olan göçmenlere l'homme extraordinaire, olağan dışı insan deniyordu. Nezih ve fiziki açıdan normal birey olan, l'homme moyenne karşıt olarak tanımlanan ve inşa edilen ucube beden, Garland Thompson, Extraordinary Bodies, 1997, sayfa 63-66. Garland Thompson'a göre olağan dışı bedenlere atfedilen anlamlar, doğuştan gelen fiziki kusurlarla değil, bir grubun değerli fiziki özellikleri sahip olduğu için meşrulaştırıldığı ve ötekilere kültürel ya da bedensel gerilik rolünü sistemli olarak dayatarak kendi kimliğini koruduğu toplumsal ilişkilerde saklıdır. AG'ye sayfa 7. Yabancılıkları ve sözde hastalıklarından ötürü farklı olarak inşa edilen ve o bölgedeki rahat Amerikalı turistlerle ilişkili olarak tanımlanan göçmenler sergilenecek ve bakılacak olan olağan dışıyı temsil ediyorlardı. Ellis Adası muayenecisi Philip Coven'ın dediği gibi Ellis Adası ziyaretçilerin hayvanları görmeye geldikleri bir hayvanat bahçesine bir sirke dönüşmüştü. Pegler Garden 2002 sayfa 193. Göçmen farklılaşma ile oluşturuluyordu. Ziyaretçilerin kendilerini sağlam bedenli olarak tanımladıkları bir karşı özdeşleştirme süreci içinde sağlıklı ve nezih olanla karşıtlığı içinde yaratılıyordu. Diğer yandan bu canlı turizm türü hükümete dışarıdan gelenlerin tehdidi altındaki bir ulus mesajını açıkça verme ve kendi temsilcilerini ulusun kurtarıcıları olarak pazarlama olanağı sunuyordu. Yorgun ve pis olan sefahet içindeki göçmen kitleleri, göç karşıtı tutumları cesaretlendiren bir imge yaratıyordu. Adada dolaşan güzel giyimli ve güya eğitimli burjuvazi ile kuşkusuz bariz bir karşıtlık oluşturuyordu. Hastalıklı bir mekan olarak Ellis Adası, turistler için hem korkuyu hem de çekiciliği temsil ediyordu. Kovulmuş göçmenlerin görüntüsü, yurttaşların tuhaflık konusundaki endişelerini dindiriyor ve yerkürenin diğer yakasından gelen işgalcilere karşı ulusal sağlamlık ve ırksal saflık değerleri üzerine uygun bir söylemi destekliyordu. Ziyaretçilerin amatörce bakışları doktorların bakışına eşlik ediyordu ve ikisi birlikte normatifliğe dayalı bir sınıflandırma sistemini destekliyordu. Dolayısıyla ulusal sağlamlık anlatıları hem turistlerin karşı özdeşleştirme bakışları hem de muayenecilerin yabancı ötekilere karşı ideal yurttaşlığa dair sürekli tekrar eden yorumları yoluyla şekilleniyordu. Bu şekilde kurmaca sağlamlık, kamuya açık şekilde birkaç beyaz, sağlam bedenli, heteroseksüel erkek yurttaşının ayrıcalığı olarak sahneleniyordu. Sonuç: ABD'deki ilk ve en büyük göçmen karakolu olan Ellis Adası, ulus ve yurttaşlık ideallerini kurmaca, sağlamlığa dayalı bir tıbbi söyleme çevirmişti. Adadaki sağlık muayeneleri, yalnızca yurttaşlık için değil, aynı zamanda ulusu nesnel, bilimsel terimlerle yeniden tanımlamak için de bir ön koşuldu. Tıp bilimi, insan farklılıkları ile patoloji arasındaki ayrımları muğlaklaştırmaya hizmet ediyor, yabancılığın zaten bulaşıcı bir şey olarak tanımlanmasına yol açıyordu. Dolayısıyla, kurmaca sağlamlık, göçmenleri değerlendirmek için kullanılan ve ulusun ırk, toplumsal cinsiyet ve sınıf konusundaki tutumlarını şekillendiren hayali bir standart işlevi görüyordu. Ayrıca sağlamlık ve sağlık ne pahasına olursa olsun savunulması gereken tevarüz edilmiş özellikler olarak gösteriliyor ve böylece ideal bir devletin her zaman sağlıklı yurttaşları çektiği ve ürettiği, bu yurttaşların da sonrasında kendi uluslarının ahlaki, fiziksel ve entelektüel diriliğini sürdürecekleri fantezisini ele veriyordu. Böylece ABD, seçilmiş azınlığı sınırlarında biriken hastalıklı göçmen kalabalıklarından korumak için bilimsel olarak tasarlanmış, ayrıcalıklı bir uzam olarak ortaya çıkmıştı. Ulus devleti her zaman kendi ötekilerinin heyulası tebelleşi olmuştur. İlk bakışta devletin kıyısında köşesinde bulunanları salt kabul etmenin, onun inşasının güçlü bir eleştirisini sunmak için yeterli olacağı düşünülebilir. Fakat eleştirel bir milliyet izahı hem içerideki hem de dışarıdaki diğer birçok ötekinin tasavvuruna dayalı olmalıdır ve sakatlık çalışmalarını ırk, toplumsal cinsiyet ve sınıf kuramlarının arasına yerleştirerek ötekiliğe kesişim kuramı modeli temelinde yaklaşmalıdır. Ancak sakatlığın ulusal anlatılardaki merkezi rolünü görünür kılan bir kesişimsel yaklaşım sağlamlığın ve onun ulus devletin oluşumuna tıbbi temelde dayatılmasının her an her yerde olduğunu ışık tutacaktır. Sakatlıkla kesiştiği çeşitli noktalarda sorgulandığında ulus devlet gerçekte ne olduğunu ele verecektir. Bütünlüğünü en az onun kadar önemli diğer ideolojilerden alan bir ideolojidir bu. Kaynakça: Abel E. 2004. Only the best class of immigration. Public health policy toward Mexicans and Philippines in Los Angeles. 1910-1940. American Journal of Public Health. Sayı 94. No. 6. Sayfa 932-9. Abrik G. 1992. The social meaning of impairment and interpretation of disability. The disability business. Rehabilitation in American. Sayfa 67-93. Newbury Park. Calif. Sage Publications. Balibar E. 1992. The Nation Form, History and Ideology, Race, Nation Class. Ambitious Identities, çeviren C. Turner, Der E. Balibar ve I. Wallerstein. Sayfa 86-106, Londra Verso. Bainton, D.C. 2001 Disability and the Justification of Inequality in American History The New Disability History American Perspectives içinde der P.K. Longmore ve L. Umansky Sayfa 33-57 New York, New York University Press 2006 The Undisability of Admitting Deaf Mutes U.S. Immigration Policy and Deaf Immigrants 1882-1924 Sign Language Studies, cilt 6, sayı 4, sayfa 391-415. Carey A., 2003, Beyond the Medical Model, A Reconsideration of Feeble-Mindedness, Citizenship and Eugenic Restrictions, Disability and Society, sayı 18, no 4, sayfa 411-30. Carillo R. A., 2004, Who's America? The Politics of Rhetoric and Space in the Formation of U.S. Nationalism. Radial History Review, sayı 89, sayfa 115-34. Ellis Island, 1997. Yön, Lisa Burgosian, video kaseti, Greystone Communications. Fairchild A. L., 2003. Science at the Borders, Immigrant Medical Inspection and the Shaping of the Modern Industrial Labor Force, Baltimore, The John Hopkins University Press, Garland Thompson, R. 1997, Extraordinary Bodies, Figuring Physical Disability in American Culture and Literature, New York, Columbia University Press, 2002, Integrating Disability Transforming Feminist Theory, NWCA, Journal, sayı 14, parantez içinde 3, sayfa 1-32, Jacobson, M.F., 1998, Whiteness of a Different Color, European Immigrants and the Alchemy of Race, Cambridge, Mass. Harvard University Press. King D., Making Americans, Immigration, Race and the Origins of the Diverse Democracy, Cambridge, Mass. Harvard University Press. Kitay, E. F., 1999, Love's Labor, Essays on Women, Equality and Dependency, New York, Routledge. Kraft A. M., 1994, Silent Travelers, Germs, Genes and the Immigration Menace, New York, Basic 1994, Landed, 1892, Başyazı, New York Times, 1 Ocak, ProQuest. Louis Pate, E., 2002, Entry Denied, Controlling Sexuality at the Border, Minneapolis University of Minnesota Press. Markle, H. ve A. Sten, 1999. Which Ways? Whose Nation? Immigration, Public Health and the Construction of Disease at America's Ports and Borders, 1891-1928. American Behavioral Scientist, sayı 42, parantez içinde 9, sayfa 1314-31. McGrew R., 2002. Compulsory Able, Body Itness and Queer Disabled Existence, Disability Studies Enabling the Humanities içinde der S.L. Sinder, B.J. Brueggemann ve R. Garland Thompson, sayfa 8900, M.L.A. Pegler Gordon A., 2002, Insight of America, Photography and U.S. Immigration Policy, 1880-1930, doktora tezi, Michigan Üniversitesi. Rudiger D. R., 2005, Working Toward Whiteness, How America's Immigrations Became White, The Strange Journey from This Island to the Suburbs, New York, Basic. Rosne, 1994, Medicine, History and the Present, Reassessing Foucault, Power, Medicine and the Body içinde, der C. Jones ve R. Porter, sayfa 48-72, Londra, Routledge. Russell M., 1998, Beyond Ramps, Disability at the End of the Social Contract, Monroe, Maine, Common Courage. Safford V., 1925, Immigration Problems, Personal Experiences of an Official, New York, Dodd. Shapiro J. M., 1991, Ellis Island, An Illustrated History of the Immigrant Experience, New York, Macmillan. Smith D.J., 1985, Minds Made Feeble, The Might and the Legacy of Calicax, Rockville, Maryland, Aspen. Cinder, S. ve D. T. Mitchell, 2006. Cultural Locations of Disability, Chicago University of Chicago Press. Stern, A. M., 2005. Eugenic Nation, Faults and Frontiers of Better Breeding in Modern America, Berkeley ve Los Angeles, University of California Press. Unruh, H. D., 1984. Ellis Island, Statue of Liberty, National Monument, Historic Resource Study. 3 cilt, U.S. Department of the Interior National Park Service. Wendell S., 1996. The Social Construction of Disability, The Rejected Body, Feminist Philosophical Reflections on Disability, sayfa 35-56, New York, Routledge. 25. ayrımın sonu, sayfa 265.